Ayrım 5, sayfa 48. Bu satırları yazarken gözlerimi kaldırıyorum, bakışlarım sonsuz okyanusu kucaklıyor. Şu anda Waikiki kumsalı açıklarındaki Oahu adasındayım. Uzaktaki mavi gökte Alize'nin sürüklediği bulutlar denizin turkuaz grisi üzerinde çalkalanıyor. Biraz ötede dalgalar mercan ve zeytin grisine boyanıyor. Mercan kayalıklarının çevresindeki sular kırmızı benekli arduvaza dönüşüyor. Daha yakınımda canlı yeşil kıyı şeridi sırayla bir kahverengi bir yeşil oluyor ve canlı mercan yığınları arasından kumsalın görünmesini sağlıyor. Görkemli bir dalga çatlaması bu iç gıcıklayıcı renkleri gürültüyle çalkalıyor. Bir dalganın beyaz tepesinde birden kara dimdik balık insan ya da deniz tanrısı gibi bir şekil beliriyor ve kıyıya sürükleniyor. Böğürlerine kadar deniz serpintileri arasına gömülmüşken dalgalar tarafından alınıp oradan çeyrek mil ötedeki karaya atılıyor yeniden. Sörf tahtası üzerindeki bir Hawaii yerlisi bu. Bu bölümü bitirdikten sonra hiç kuşkunuz olmasın, ben de bu renk cümbüşünün ve müthiş dalga çatlamasının tepesinde dolaşacak ve dalgaları bu yaratık gibi çatlatmayı deneyeceğim. Bu arada da çok kısa olan bu yaşamı bol bol çekeceğim içime. Ama konumuza dönelim. Gemiciliğin bütün sırlarını bildiğimi sanmayın sakın. Onların ancak anahtarlarını biliyorum. Yani sizin anlayacağınız, öğreneceğim daha çok şey var. Snark'ta 20 kadar büyüleyici kitap beni bekliyor. Bunlar arasında tehlikeli açı, Niki, güney çizgisi size yanlış yapmadan bulunduğunuz yeri saptamanıza yardımcı oluyor. Denizde yol bulmanın pek çok yöntemi olmasına karşın gemicilik bilimini derinlemesine incelemek için yıllar gerek. Pek çok saçmalıklar da yaptık bu arada ama bunların büyük bir bölümü Snark'ın düzensiz koşullarından ileri geliyor. Söz gelişi 16 Mayıs sabahı Alizeler bize kalleşlik etti. 24 saat boyunca daha fazla yapacağımızı umduğumuz halde 20 bil bile yapamadık. Bununla birlikte gözlemlerimize göre 2 gün boyunca öğleyin bulunduğumuz noktalar şunlar. Perşembe 20 derece 57 dakika 9 saniye kuzey, 152 derece 40 dakika 30 batı. Cuma 21 derece 15 dakika 33 kuzey, 154 derece 12 dakika batı. İki durum arasındaki ayrım yaklaşık 20 mile ulaşıyordu ama biz yine de 20 mil gitmemiştik. Pek çok sağlamadan sonra hesabımız doğru oldu ama gözlemlerimiz yanlıştı. Doğru bir gözlem yapmak pek çok pratik ve büyük beceri ister. Özellikle Snark gibi küçük bir gemi için geminin hızlı hareketi gözlemci için uzağı görmesini zorlaştırır. Bir mil ötede beliren kocaman bir dalga bütün ufku rahatça örtebilir. Bizim durumumuzda bir başka düzensizlik etmeni işin içine giriyordu. Uzaydaki yıllık dolaşımı sırasında güneş sapmasını yükseltiyordu. Mayıs ortasında 19. kuzey paralelinde güneş aşağı yukarı en tepededir. Yüksekliği 88 ile 89 derece arasında değişir. 90 derecede güneşin tam tepemize bulunması gerekirdi. Bir başka gün güneşin yüksekliğini dikey duruma göre ölçmesini öğrendik. Roscoe güneşi ufukta doğuda gördü ve bulunduğu noktada sabitleştirdi. Ben de güneşi güneydoğuda fark ettim ve güneybatıya kadar saptırdım. Geminin saati 12.25 iken güneşe göre saat tam 12 idi. Yani yolumuzu 25 dakika geciktirmiştik. Bu da yaklaşık 6 boylam derecesi ya da 350 mildi. Şu halde Snark 24 saatte haberimiz olmadan 15 bin yapmıştı. Bu saçma olduğu kadar gülünçtü de. Bununla birlikte Roscoe, bakışları hep doğuya çevrili olduğu halde bize henüz öyle olmadığını söylüyordu. Bize kesinlikle 20 millik bir hız yüklemek istiyordu. Daha sonra sekstantlarımızı gök çizgisi üzerinde dolaştırdık. Oysa güneş ufku sıyırıp geçiyor, bazen altında bazen üstünde görülüyordu. Güneş bir yanda sabahı, öte yanda ise öğleyi gösteriyordu. Kesinlikle yanılmayacağını bildiğimizden yanlışımızı bulmak için kitaplara bakmak üzere öğleden sonrayı gözlem odasında geçirdik. O gün hiçbir gözlem yapamadık ama ertesi gün aynı şeyler olmadı. Mesleğimizi öğreniyorduk. İyi öğreniyorduk. Hatta umduğumuzdan daha iyi. Bir akşam ikinci nöbet vardiyasının başında Charmian ile ikimiz ön kasara güvertesine oturmuş oyun oynuyorduk. Başımı şöyle bir kaldırınca su yüzünde yükselen dağların tepelerinin bulutlarla kaplı olduğunu gördüm. Karanın görünüşü bizi çok sevindirdi ama gemicilik konusunda hiçbir şeyden emin değildim. Yine de bu konuda çok şey bildiğimi sanırdım. Öğleyin şimdiye kadarki yolumuza göre karadan 100 mil uzakta bulunuyorduk. Oysa kara önümüze yükseliyor ve gün batımının kızıllığı arasında belli belirsiz görünüyordu. Kara tartışılmaz bir olaydı. Biz de hesaplamalarımızda yeniden yanılmıştık. Hayır, bu uzaktaki kütle Haleakala ya da dünyanın en büyük sönmüş volkanı olan Güneş Evi'ydi. Denizden 1330 metre yükseklikteki bu tepe 100 mil kadar uzaktaydı. Gece boyunca hızla yol aldık ve sabahleyin Güneş Evi'nin hala önümüzde yükselmekte olduğunu gördük. Birkaç saatte yanına vardık. Haritaya bakarak işte Maui Adası dedim. Biraz ötedekinin adı Molokai, daha uzaktaki ise Makapuu Burnu. Yanılmadık. 5. Bölüm, sayfa 51. Karaya ilk adım. Denizdeki yaşantımız korktuğumuz kadar tek düze olmayacak demiştim yol arkadaşlarıma. Deniz yaşam doludur. O kadar kalabalıktır ki her gün yeni bir şeylerle karşılaşacağız. Altın kapıyı aşıp kıvrılır kıvrılmaz uçan balıklarla karşılaşacağız. Kahvaltı için onları kızartacağız. Küpeşteye yaslanıp mercan balığı yakalayacak, domuz balıklarını zıpkınlayacağız. Sonra köpek balıklarını zıpkınlayacağız. Sonra köpek balıkları vardır. Hem de öyle çoktur ki. Gerçekten de altın kapıyı güneye doğru geçtik. Kaliforniya dağları görünmez oldu ve güneşin ısısı günden güne arttı. Ama uçan balıklar ve mercan balıkları yoktu. Okyanus bomboş gibiydi. Böylesine ıssız bir denize hiç gitmemiştim. Aynı enlemlerde her zaman uçan balıklar görmüştüm oysa. Önemi yok dedim. Güney Kaliforniya kıyılarını geçmeyi bekleyelim bakalım. O zaman konuşursunuz. Güney Kaliforniya'nın aşağı Kaliforniya yarımadasının ve Meksika kıyılarının önünden geçtik. Ama uçan balığa hiç rastlamadık. Balığın kırıntısı bile yoktu. Günler geçiyor ve gemideki yaşantımız sıkıcı oluyordu. Hiç tasalanmayın dedim yeniden. Balıklara el koyar koymaz istediğimiz kadar avlayacağız. İyi bir yem oldukları için uçan balıkları hep başka tür balıklar izler. Hawaii'ye doğru gitmem için güneybatıya yönelmek zorundaydım. Ama ben güneye gitmeyi sürdürdüm. Bu uçan balıkları ne pahasına olursa olsun bulmak istiyordum. Sonunda öyle bir an geldi ki Honolulu'ya ulaşmak için batıya doğru gitmem gerekti. Bunun yerine güneye doğru yola devam ettim. Ancak 19. enleme doğru onlardan ilki görünmek nezaketinde bulundu. Zaten onu ilk ben görmüştüm. Öteki 5 çift tutkulu göz denizi boş yere araştırıyordu. Bu balıklar çok ender bulunur, bu yüzden de ondan sonraki hafta başkalarına rastlamadık. Mercan balıklarının, köpek balıklarının ve domuz balıklarının ise rengini bile görmedik. Sinsi kuyruklu bir canavar köpek balığının kuyruğunu bile görmeye kısmet olmadı. Bert her gün gövdesini suya bırakarak Civatra'nın altında ekmeğini yerdi. Kendini bırakıp birkaç kulaç atmak istediği zaman onu bu isteğinden vazgeçirmek için çırpınıp dururdum. Ama ona karşı bütün saygınlığımı yitirmiştim. Eğer burada köpek balıkları varsa neden görünmüyorlar diye sordu bana. İsteğini gerçekleştirdiği an bunu hemen yapacaklarını söyledim ona. Bunun tek kelimesine bile inanmıyordum ama amacım Berkit'i korkutmaktı. Bu gözdağı iki gün işe yaradı. Üçüncü gün rüzgar tamamen kesildi, hava çok ısındı. Snark çok yavaş ilerliyordu. Daha fazla dayanamayan Bert, Civatra altından dalış yaptı. İşin tersine bakın siz. Şimdiye kadar köpek balığının gölgesine bile rastlamadan 2000 milden fazla gitmiştik. Bert denizden çıktıktan 5 dakika sonra suyu yarıp Snark'ın çevresinde dolanan bir camgözün yüzgecini gördük. Bu köpek balığının hayra yorulacak bir yanı yoktu. Bu ıssız denizde ne işi vardı? Varlığı beni son derece kuşkulandırıyordu. 2 saat sonra giz aydınlandı. Önümüzde bir ada belirdi. Köpek balığı adanın açıklarından geliyordu. Karanın habercisi bizi bulmuştu. San Francisco'dan hareketimizden 27 gün sonra Hawaii'ye ait Oahu adasına varıyorduk. O sabah çok erken saatlerde Diamant Burnu'nu dönünce karşımıza Honolulu çıktı. Birden okyanus yaşamla kaynamaya başladı. Pırıl pırıl uçan balık orduları havada zıplayıp duruyordu. 5 dakika içinde saydıklarımız yolculuk boyunca rastladıklarımızdan çoktu. Ayrıca kocaman ve türlü cinsteki başka balıklar da her yana sıçrıyordu. Denizde ve karada canlılık vardı. Limanda gemilerin direklerini, bacalarını Vai plajı boyunca Punch Bowl ve Tantele volkanik tepelerine kadar uzanan evlerin dumanlarını görüyorduk. Üzerimize doğru hızla gelen gümrük römorkorunun kovaladığı köpek balığı sürüsü Civadramızın altına sığındı ve sallamamıza neden oldu. Sonra sıra sağlık hekiminin sandalına geldi. Kocaman bir deniz kaplumbağası sudan çıkıp bakışlarını bize dikti. Böylesine bir canlılıkla hiç karşılaşmamıştık. Acayip yüzlü yaratıklar güvertemize tırmanıyorlardı. Her yerde yabancı sesler işitiliyordu. Bütün dünyadan haberler içeren günlük gazeteler önümüze atıldı. Bu arada açık denizlere hiç dayanıklı olmayan snarkın ve mürettebatının kaybolduğunu okuduk. Parlamentten gelen bu telgrafı okuduğumuz sırada Haleyakalar tepesinde Shark'ın sağ salim gelişi bildiriliyordu. Issız bir denizde 27 gün süren bir yolculuktan sonra karaya ilk kez çıkıyorduk. Ne görkemli görüntüydü o. Şaşkınlıktan gözlerimizi ovuşturuyorduk. Başımız dönüyordu. Bizim bu yeni ortama alışmamız için Rip Van Winkle's gibi bir süre beklememiz gerekti. Dipnot, Amerikan yazarı Washington Irving tarafından ölümsüzleştiren efsane kahramanı. Rip çok tembeldir. Karısının azarlarından kurtulmak için bir gün ava gider ve dağlarda 20 yıl boyunca uyur kalır. Köye dönüşünde kimse kendinin kim olduğunu bile bilmeyen bu ihtiyarı tanımaz. Karısı ölmüştür ama kızı onu evine alır ve ölünceye kadar orada yaşar. Dipnotun sonu. Bir yanda mavi deniz gökyüzünün mavisiyle karışıyor, öte yanda ise yükselen iri dalgalarla kara benzeyen saçaklar gibi beyaz kıyılara köpük köpük iniyordu. Daha ileride yeşil şeker kamışı tarlaları, dibinde beyaz köpüklerin kırıldığı dik yıllar boyunca yukarılara doğru uzayıp gidiyordu. Volkanik tepelerin zirveleri, tropikal yağmurların boşaldığı bulut yığınlarıyla süslenmişti. Kıyıdan yana çark eden snark, büyük bir gürültüyle boşanan mercan rengi bir dalga çatlamasının içine doğru yöneldi. Biraz sonra da dalgaların çatladığı kayalar uzun, sivri, tehdit edici dişlerini gösterdi. Gerçek bir yeşil senfonisi olan kara birden snark'ın üzerine kapandı. Gemimiz bir hareketle geçide girmişti. Şimdi hareketsiz bir lagünün ortasında bulunuyordu. Küçük kumsallarda güneşten yanmış çocuklar eğleniyorlardı. Deniz görünmüyordu. Çapa zinciri halat deliğinde gıcırdadı ve biz sallanmaksızın güvertede ayakta kaldık. Gördüklerimiz karşısında şaşkına dönmüştük. Gözlerimize inanamıyorduk. Haritada İnciler Limanı olarak görülen bu yere daha sonra Düşler Limanı adını taktık biz. Bizi karşılamaya bir sandal koştu. İçinde bizi selamlamaya ve ülkelerine hoş geldin demeye gelen Hawaii Yacht Kulüp üyeleri bulunuyordu. İnsanlık konusundaki son anılarımız Birleşik Devletler'de mübaşirler ve eski dolarlarıyla toz ve terleri silip süpürmeye çalışarak snark'ın hareketini engellemeye çalışanlarla ilgiliydi. Bugünkü konuklarımızla aralarında ne büyük ayrımlar vardı. Sağlık fışkıran yanık bir ten yanaklarını renklendiriyordu. Burun delikleri ötekilerin altın tutkusuyla kör olmuş gözlerinde görünen hırsla açılmıyordu. Hayır, bu sade insanlar bizim düşlerimizi yıkmak için gelmemişlerdi. Tam tersine yüreklerindeki saflıkla onu destekliyorlardı. Onlarla birlikte bizi bekleyen görkemli güzelliklere, pırıl pırıl ve sakin bir kıyıya çıktık. Üstelik tıpkı düşlerdeki gibi küçücük bir rıhtıma demirledik. 27 günden beri hiç durup dinlenmeden hain dalgalarla boğuşarak denizden ayrılmamış olduğumuzu unutmayın. Karaya çıktığımız ana kadar öylesine sallanmıştık ki bu duygu bedenimizde ve beynimizde iyice yerleşmişti. Rıhtım boyunca iyi kötü ilerledim. Bu arada pek çok kez suya düşme tehlikesi atlattım. Charmian ise görmekte güçlük çekiyordu. Bize göre rıhtım bir gemi güvertesi görünümündeydi. Birden yükseliyor ve arçalıyordu. Ellerimizle tutacağımız korkuluk olmadığından Charmian'la birlikte dengede durabilmek için büyük çaba harcıyorduk. Böyle bir rıhtım hiç görmemiştim. Ona baktığımda hareketsiz duruyor, gözlerimi kaldırır kaldırmaz dalgalı denizdeki snark gibi hemen sallanmaya başlıyordu. Ev sahiplerimizin desteğinde sonunda karaya ayak basabildik ama o da çok iyi değildi. Hemen yana devrildi ve bu inişli çıkışlı hareketin ufuktan tepelerin zirvelerine kadar her yerde meydana geldiğini gördüm. Bu ülkenin dengesi sağlam değil gibi görünüyordu. Güzel düşümüz her an duman gibi uçup gidiyordu. Sindirimi güç yiyecek yediğimden başımın döndüğünü sandım. Charmian'a seslendim. Yerli bir yatçıya dayanmış sallanarak yürüyordu. O da benim gibi bu ülkenin sersemletici sallantısına şaşırıyordu. Uçsuz bucaksız bir çimenliği geçtikten sonra iki yanı büyük palmiyelerle süslü bir caddeye indik. Kocaman ağaçların gölgelediği bir başka yeşil halıya vardık. Sıcak kokulu havayı kuş cıvıltıları dolduruyordu. Leylakların ve başka tropikal çiçeklerin kokuları birbirine karışmıştı. Görüntü son derece güzelleşmekteydi. Charmian kolunu uzatarak hayranlıktan düşmemek için beni tuttu. Bacaklarımı kasınca çevremdeki her şey dans etmeye başladı hemen. Sanki deprem oluyordu. Bu çok kısa sürdü. Hiç rahatsız değildim. Karaya hazırlıksız çıkmak böyle bir durum meydana getiriyordu. Dikkatimi ona verince hiçbir şey olmadı. Ama en küçük bir dalgınlıkta görüntü hemen sallanmaya başlıyordu. Bununla birlikte başımı aniden çevirince gökyüzünde kocaman bir yay çizen palmiye ağaçları gördüm bir kez. Ama bakışlarımı isteyerek oraya çevirir çevirmez görüntü tamamen hareketsiz kaldı. Daha sonra geniş verandası olan bir evin önüne vardık. Kapıları ve pencereleri açıktı. Duvarlar kağıt ağacının kabuklarıyla dokunmuş bezlerle kaplıydı. Hasır saç örgüleri altında kaybolan divanlar kuşkusuz çocuk bakıcılarının çaldığı büyük bir piyanonun yanında oturmaya çağırıyor herkesi. Yerli giysili Japon hizmetçiler kelebek gibi sessizce gidip geliyorlardı. Bu evde her şey bize hoş bir serinlik veriyor ve tropikal güneşiyle onun acımasız ışınlarını unutturuyordu. Bu gerçek olamayacak kadar güzeldi benim için. Hala düşlerimizde yüzüyor gibiydik. Döndüğümde odanın özel bir köşesinde kendini bir İspanyol dansına bırakan piyanoyu fark ettim. Ona dikkatle bakacağım sırada beyazlar giymiş, ayaklarında sandallar olan harikulade bir kadın bize doğru ilerledi ve sanki bizi tanıyormuş gibi selamladı. Rahat verandadaki masaya oturduk. Kelebek hizmetçiler gelip bize acayip yemek ve taro içkisi sundular. O anda bizim düşümüz yok olmak üzereydi. Daha şimdiden sabun üzerindeki bir köpük gibi titreşmeye başlamıştı. Bakışlarım yeşil otlara, görkemli ağaçlara ve tropikal çiçeklere takılınca birden masanın sallandığını sandım. Masa, Madonna, veranda, parlak renkli çiçekler, çimenlik ve ağaçlar hepsi de yükseliyor, önümde sallanıyor, sonra da koca bir dalganın çukuruna gömülüyordu. Düşmemi engellemek için sandalyeme düşlerimi tutuyormuş gibi sıkıca sarıldım. Üstümüze saldıran deniz bu peri ülkesini yutar ve kendimi yeniden Snark'ın dümeninde logaritma tablolarıyla bulursam hiç şaşırmayacaktım. Gizlice kadına ve kocasına baktım. Yüzlerinden en küçük bir anlam değişikliği yoktu. Yemekler masanın üstünden kımıldamamışlardı. Ağaçlar ve çiçekler de yerli yerlerinde duruyorlardı. Değişen bir şey yoktu. "Buzlu çay ister misiniz?" diye sordu ev sahibim. Oturmakta olduğu masanın kenarı birden uçurumdan yuvarlanıyormuş gibi geldi bana. 45 derecelik bir evet ile ona karşılık verdim. "Köpek balıkları konusunda," dedi kocası. "Aşağıda Niuata'da bir yerli tanımış olduğumu düşünüyor musunuz?" O sırada masa birden alt üst oldu. Adamı üzerimde baş aşağı buldum. Bütün yemek boyunca da öyle kaldı. Sona doğru lotus yiyicilerinin dudaklarından gizemli bir söz dökülüyordu. Bunlar arasından röportajcı sözcüğünü yakalayabildim. "Elveda, düşüm." Üç adam çimenliği geçip bana doğru geldi. Harelenen suya bakınca demirli olan Snark'ı gördüm. Göz kapaklarımı kırpıştırdım. Ama evet, vay canına. San Francisco'da gemiye binmiştim. Şimdi ise burada Hawaii'deydik. Burası İnci Limanı'ydı. Şu sıralarda da gazetecileri kabul ederken ilk soruya şöyle karşılık veriyordum. Evet, bütün yolculuğumuz boyunca hava çok güzeldi. Sayfa 59.